Ayrım 37. Kocasını sürdüren kadın. Köşe yastıklarının süslü yüzülerine söylenilen kırlent sözcüğü hangi dildendir bilmiyorum. Bir zamanlar özel Fransızca dersi aldığım Hüseyin Hüsnü Bey'in resimlediği kırlentler gibi sınıfımızın Almanca bölümünden Bursalı Vecdi'de krep ya da başka ipekli bezler üzerine yağlı boya gül resimleri yapardı. Ben de onun etkisinde kalmış olacağım, köşe yastığı yüzleri olacak ipekli kumaşları yağlı boyayla gül resimleri yapmaya başlamıştım. Gül resimlerini Vecdi'de ben de kartpostallardan kopya ediyorduk. Çiçek daha çok gül resimleri basılı renkli kartpostalların üstünde Klein diye bir imza vardı. Bu güzel gül resimlerini yapan Alman ressamı Klein aramızda çok ünlüydü. Onun yaptığı güller bize o denli güzel geliyordu ki gerçek gül bile bu denli güzel olamazdı. Ya da o ressam bize gülü doğadaki gülden güzel gösteriyor, gülün güzelliğini belirtiyordu. Gerçekte ise bu kartpostalara basılı güller teknik alışkanlığı olan bir ressamın sıradan resimleriydi. Ama biz o resimleri olağanüstü güzel buluyorduk. Klein üstüne bir de söylence vardı. Arkadaşlarımızdan biri mi uydurmuştu yoksa gerçek miydi? Bir dergide filan okuyup da mı öğrenmişlerdi bu söylenceyi bilmiyorum. Bu çok güzel çiçek ve gül resimleri yapan ressam Klein ölmüş. Ölümünden sonra da onun yaptığı gül resimlerine istek eksilmemiş. Bunun üzerine 30 yıllık karısı tıpkı kocasının yaptığı gibi çiçek ve gül resimleri yapıp basıncılara vermeye başlamış. Kadın kocasının resim yapmasını öylesine ustalıkla sürdürüyormuş ki onun yaptığı güller kocasının yaptıklarından ayırt edilemiyormuş. Oysa kadın eskiden ressam da değilmiş. 30 yıl evlilikleri boyunca kocasının resim yapışını, tekniğini kapmış. Böylece bayan Klein ölümünden sonra kocasını sürdürüyormuş. Bu söylence hoşumuza giderdi. Bayan Klein'i çok beğenirdik çünkü içimizde böyle bir kadınla evlenmek isteği gizliydi. Kocanın erken ölen karısını sürdürmesini hiç aklımıza getirmeden bu söylencede erkek olma bencilliğimizi duyuyorduk. Söz edilen kişi Alman kadın ressam Catherine Klein, 1861-1929 olmalı. İpekli bezlere resim yapmayı bir süre lisede de sürdürmüştüm. Bu kez kalem boyalarla da ipekli bezlere resim yapıyordum. Kalem boyayla yapılmış resmi bez üzerinde saptayıcı bir sıvı vardı. Bu sıvıyı sürünce bez yıkansa bile boyalar çıkmıyor, bozulmuyordu. Bir küçük şişe içindeki bu sıvı kalem boyası kutusunun içinde dururdu. Bir gazetede ilanı görerek Almanya'da yapılan bu kalem boyaları satın almıştım. Anastas mum satsana. Anastas mum satsana. Bu tümceyi harflerini tersten başlayarak sağdan sola doğru okursak yine aynı sözler ortaya çıkar. Anastas mum satsana. Ferah Tiyatrosu'nda gösteriler yapan varyete artisti Anastas'ın ünü yayıldıktan sonra mı bu söz oyunu bulunmuştu, daha mı eskiden vardı bilmiyorum. Ferah Tiyatrosu'nda kantocular, düettocular, solo yapan şarkıcılar, dansözler, en sonra da Dümbüllü İsmail'in Tüla Tiyatrosu vardı ama seyircilerin çoğunu tiyatroya bu Anastas'ın revüsü çekerdi. Anastas'ın varyeta topluluğunda Amelia, Janes, Suzan adlarında üç güzel kızı vardı. Biri buğday esmeri tenli, biri kumral, biri açık sarışındı ya da boyanarak öyle görünüyorlardı. Kızlar gerçekten güzel miydi? Aşırı makyajlarıyla onları sahnenin renkli ışıkları altında gördüğümüzden gerçekten mi güzel olduklarını yoksa güzel mi göründüklerini kestirmek zordu. Ama bu üç varyete kızı o zamana göre alabildiğini açık saçık olarak gösteriler yaptıklarından aşağı düzeyde seyircilerin, öğrencilerin, gençlerin, cinsel açlık içindeki insanların çok ilgisini çekiyorlardı. Oysa o günlerin en açık saçıklığı bile bugüne göre oldukça kapalı sayılırdı. Bu topluluğun ilgiyi çeken başka bir yanı da Anastas'ın edilgin bir eşcinsel olmasıydı. Cinsel sapıklığının sahnedeki davranışlarıyla, dansları, oyunlarıyla iyice abartarak açığa vurmaya çalışırdı. Aşırı süslenir, kadın gibi boyanır, albenili olmakta topluluğundaki üç kızı bastırmaya çalışırdı. Söylentiye göre Anastas, evine gidip kendisini memnun eden delikanlılara o üç güzel varyete kızını da sunuyormuş. Evinde şimdilerde toplu seks denilen cinsel eğlenceler de düzenliyormuş. O dönemde şimdikinden daha çok olan cinsel açlığın aşırı isteğiyle genç seyircilerin gözleri çok güzel ya da çok güzel görünen o üç varyete kızındaydı. Amelia, Janet, Suzan. Kıylü kali mucip olur. Beyazıt İnzibat Karakolu Komutanı Yüzbaşı Müçteba, adı dillerde dolaşan, ortalığı titreten bir inzibat subayıydı. Ondan yalnız askerler, askeri okul öğrencileri değil, sivil kabadayılar, külhan beyler, sabıkalılar da korkarlardı. Beyazıt İnzibat Karakolu patronu Halil hamamının yakınında ve daha da öndeydi. O zamanlar inzibat erleri de inzibat subayları da ceket yakasının altına ayça biçiminde sarı madenden bir levha takarlardı. Buna ferahi, ferahi denilirdi. Ayrıca inzibatların boyunlarından göğüslerine sarkan kordonları da vardı. Süslü ve iyi giyinirlerdi ama denizci inzibat erleri daha da fiyakalıydılar. Lacivert giysileri üstündeki pırıl pırıl ferahileri daha bir göze batardı. Denizcilerin kordonları aktı. Denizci inzibat erleri okula gitmiş genellikle okur yazar İstanbul çocuklarıydı. Efendi Gülhan Beyler denilenlerden olurlardı. Hele deniz inzibatlarının çavuşları iyice bıçkın ama efendiliği bırakmayan delikanlılardı. Ferah Tiyatrosu'na gide gele orada birkaç gençle arkadaş olmuştuk. Bunlardan ikisi iyi giyimli, paralı çocuklardı. Uzun boylusunun adı aklımda Suudi diye kalmış ya da Suudi gibi bir şey. Bir perşembe gecesi hafta sonu tatilinin başladığı günün gecesi cumartesi gecesi gibi Ferah Tiyatrosu'nda oyun seyretmiş, gece yarısı tiyatrodan çıkmıştık. Hilmi ile eve dönmemiz gerekirdi ama nasıl olduysa Suudi'nin arkadaşı daha iki askeri okul öğrencisi bir de Hilmi ile 6 kişilik bir topluluk olup Beyoğlu'na çıktık. O iki askeri okul öğrencisi benim sınıfımdan değildi. Gece yarısından sonra Beyoğlu sokaklarında geziyorduk. İçimizden biri belki de Suudi Anastas'ın evine gitmemizi önerdi. Öbürleri de bu öneriyi coşkuyla benimsediler. Topluluktan ayrılamadığım, onlardan ayrılmak bana ayıp olurmuş gibi geldiği için onlarla birlikte gece yarısından sonra Beyoğlu'na çıkmıştım. Bu öneriye de hayır diyemiyordum. Tarlabaşı Caddesi'ne geldik. Taksim'e doğru gidişte soldaki ara sokaklardan birine saptık. İçimde bir korku var ama belli etmemeye çalışıyorum. Anastas'ın evini bildiğini söyleyen çocuk önümüze düşmüş. Gerçekten Anastas'ın evini bulursak ne olacak, ne yapacağız? Kapıyı çalacağız. Kapı açılmazsa ne iyi. Ya açılırsa? Kapı açılırsa ya bizi içeri alacaklar ya almayacaklar. Almazlarsa ne iyi. Ya alırlarsa içeri gireceğiz. Sonra ne olacak? Sonunda aranan ev bulundu. Üç basamaklı kapısına çıkılan üç katlı kâgir bir ev. Karşısında az yukarıda sokak lambası yanıyor. Evde ışık yok. Anastas tiyatrodan dönmüştür, dönmemiştir diye o evin kapısı önünde tartışıldı. Ne diye tiyatrodan çıkınca doğru eve gitmedik. Kimi kapısını çalalım diyor, kimi bekleyelim diyor. Neredeyse kızlarla birlikte arabayla gelir diyordu biri de. Anastas'ın arabasını beklemek için dolanıyoruz. O sokağın Tarlabaşı Caddesi'ndeki köşesine çıkmıştık ki iki denizci inzibat eriyle karşı karşıya geldik. İkisi de boylu, yakışıklı İstanbul delikanlısı. Biri az toplucaydı. Gece o saatlerde oralarda dolaştığımız için biz üç askeri okul öğrencisini hemen inzibat karakoluna götürebilirler. Karakolda sabaha kadar alıkoyabilirler. Ertesi günde okula götürürlerdi. Okulda kim bilir bize ne yaparlardı artık. İki denizci, inzibat eri hiç de sertlik göstermediler. O tombulcu olanı bir Efendi Gülhan Bey ağzıyla olabildiğince kibarlıkla Anastas'ın evinin bulunduğu bu sokakta, gecenin bu saatinde üstümüzde resmi giysiyle dolaşmamızın uygun olmadığı yolunda bizi uyardıktan sonra bizim böyle bir kötü niyetimizin olmadığını da bildiğini ekleyip ama kıylı kali mucip olur efendim, rica ederiz evlerinize gidiniz dedi. Şaştım, kaldım. Kıylı kali mucip olur efendim sözünü ancak zamanın kibar aydın beyefendileri söyleyebilirdi. Kıylı kali mucip olur demek, olur olmaz sözler söylenir, yakışıksız laflar edilir, uygunsuz söylentiler çıkar anlamına gelir. Anastas'ın evinin bulunduğu sokakta dolaşmamamız gerektiğini de Anastas adını ağzına almadan bize dolaylı anlatmıştı. Artık dönüp evlerimize gitsek dağılsak ya. Hayır. Denizci inzibatlardan ayrılıp biraz daha yürüyüp yine o sokağa saptık. Onlarla birlikte olmayı istemezken topluluktan ayrılamıyordum. Hayır demesini beceremiyordum. O iki denizci inzibat eri bizi bir kez daha uzaktan gördüler. İşte o zaman her birimiz bir yana dağıldık. Hilmi ile de nasıl ayrıldığımızı anımsamıyorum. Bir başıma kalmıştım. Yüksek kaldırımdan aşağı inip Galata Köprüsü'ne geldim. Köprü iskelelerinden birinde bağlı Boğazcı Vapuru'na girip salondaki koltuğa uzandım. Az sonra da sabah olmuştu. Subay çıkıp da Beyoğlu dünyasına daldıktan sonra Anastas'ın evine gitmeye kalkıştığımız gece birlikte olduğumuz, adının Suudi olduğunu sandığım delikanlıyı arada bir görürdüm. Beni tanımazdı. Bar ya da gece kulübü gibi eğlence yerlerinin yöneticisi olmuştu. Keyfi kalar. Biri şişman kısa boylu, öbürü zayıf uzun boyluydu. İkisi de 40 ile 50 yaş arasında gösteriyordu. Şişman olanın ayağında gri pantolon, sırtında lacivert spor ceket vardı. Ceketinin düğmeleri sarı parlak madendendi. Bu lacivert ceketin sol üst cebinde sırmayla R, A, F harfleri işliydi. Uzun boylusunun üstünde de flanel kumaştan spor giysisi vardı. Onları bir hafta tatilinin okula dönüş gününde Cuma Sultanahmet alanında tanımıştım. Çevresindekilere İngilizce bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. O zamanlar İstanbul'da her sokak başında İngilizce bilen birkaç kişi bulunmazdı. Hiç de girgin olmadığım halde herhalde İngilizce pratik yapabilmek için olacak, yanlarına gidip yardım edebilir miyim dedim. İşte tanışıklığımız böyle başladı. Sultanahmet alanında dikili taşı, Alman çeşmesini gösterdim. İlk kez yabancılarla İngilizce konuşuyordum. Çok şaşıyorum o zamanki kendime. Yanlış yapmaktan hiç de korkmuyordum. İngilizce öğretmenimiz yanlış yapmaktan korkmamamız için kafasını gözünü yara yara konuşun demişti. Ben de onun öğüdünü tutuyordum. Anlatmaktan çok anlamak daha zor geliyordu. Boğaziçi'ne gitmek istediklerini söylediler. Yürüyerek Galata Köprüsü'nde Boğaziçi Vapur İskelesi'ne geldik. Haritaya bakıp uzun boylusu Kevikalar dedi. Ne demek istediğini anlamadığımı görünce birkaç kez Kevikalar diye tekrarladı. Şişman olanı da anlamam için heceleri tek tek söyleyerek Kevikalar demeye başladı. Kevikalar hiç bilmediğim İngilizce bir sözcük. Kevikalar'a gitmek istiyorlardı. Onlar Kevikalar deyip dururlarken iskele çımacısı da bizi dinliyormuş. Sokulup bana. Yahu dedi, adamlar deminden beri kavaklar diye çırpınıp duruyorlar. Kavaklara gitmek istiyorlar be. Çımacının uyarısıyla kavakları İngilizce ağzıyla Kevikalar diye söylediklerini anladım. Bilet alıp kavaklara giden vapura bindik. O zaman Boğaziçi vapurlarında şarkı plakları çalınır, şarkılar hoparlörle Boğaziçi'nin iki yakasına duyulurdu. Vapurun güvertesindeydik. Alaturka şarkılarımızı çok özgün bularak beğeneceklerini sanıp şarkılarımızı nasıl bulduklarını sordum. İkisi de elleriyle kulaklarını tıkayıp yüzlerini buruşturup sevmediklerini söyledi. Çok bozulmuştum. İstanbul'a turist olarak mı geldiklerini sordum. Çoktan beri Türkiye'deymişler. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulmakta olduğu yıllardı. Bu iki İngiliz de Karabük Fabrikası'nın kuruluşunda çalışan mühendismiş. Ceketinin sol üst cebindeki R nokta A nokta F nokta şişman mühendisin adının baş harfleri miydi? Hayır. RAF, Krali Hava Kuvvetleri demek olan Royal Air Forces sözcüklerinin baş harfleriymiş. İki İngiliz mühendisi de hava binbaşısıymışlar. Herhalde yedek subaydılar. Bindiğimiz vapur zikzak çizerek Anadolu ve Rumeli yakasındaki birçok iskeleye uğruyordu. İki mühendis de kayışlarından boyunlarına asılı fotoğraf makineleriyle vapurun güvertesinden boyuna Boğaziçi kıyılarının fotoğraflarını çekiyorlardı. Kavaklara gittik. Anadolu kavağında bir süre iskelede bekledikten sonra vapur geri döndü. Beykoz iskelesinde vapurdan inip karşı kıyıya geçmek için başka vapuru aktarma edecektik. Beykoz iskelesine indiğimizde resmi giysin iki polis yanımıza gelip bu iki İngiliz'i karakola götürmek istedi. İngilizler nedenini sordular. Ben tercümanlık ediyordum. Polisler nedenini karakola gidince öğreneceklerini söylediler. İngilizlerin karakola çağırmalarından korktum ama onları bırakıp gitmeyi kendime yediremedim. Karakolda yarım yamalaktan da kötü İngilizcemle onlara yardım etmeliydim. Karakola gidince İngilizlerin suçunu öğrendik. Bunların vapurdan Boğaziçi'nin fotoğraflarını çektiğini gören bir sayın muhbir yurttaş işini gücünü bırakıp bizi Anadolu kavağına dek izlemiş. Vapur iskelede beklerken o koşup karakola iki İngiliz casusunun Boğaziçi'nin fotoğraflarını çektiğini ihbar etmiş. İki İngiliz fotoğraf çekmek yüzünden neden karakola getirilip kimliklerine saptandığını soruyorlardı. Komiser yasak bölgenin resimlerini çektiklerini söyledi. Yanlarına iki polis verilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiler. Yasak bölgede fotoğraf çekmek söz konusu olunca korkum büsbütün arttı. Benim de yanlarında olduğum okulda öğrenilirse beni okuldan kovarlardı. Daha da başka kim bilir ne cezalara çarptırılırdım. Sanki bilip istemeden bir casusluk olayına karışmış gibiydim. Böyleyken yine de İngilizleri bırakamıyordum. Onları bırakmak çok ayıp geliyordu bana. Emniyet Müdürlüğü yine şimdiki yerinde eski Sansaryan Hanı'ndaydı. Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğimizde hava kararmak üzereydi. Ben de onlarla Emniyet Müdürlüğü'ne girdim. Orada iyi İngilizce bilen bir görevliyle iki İngiliz konuştu. Hızlı konuştuklarından iyi anlayamıyordum ne konuştuklarını. İkisinin de kimlikleri saptandı. Fotoğraf makinelerini alıp götürdüler. Az sonra geri verdiler. Makinelerdeki filmleri çıkarıp almışlardı. Filmleri ya kontrol etmişler ya da edeceklerdi. İki İngiliz'e salıverdiler. Çok şaştığım şey bana neden İngilizlerle dolaştığımı sormamalarıydı. Dışarı çıktığımızda hava kararmıştı. İkisi de yardımım için teşekkür etti. Orada ayrıldık. Tehlike savuşmuş, ben de kurtulmuştum. Okula gittiğimde çoktan akşam yemeği yenmiş, müzakere saati başlamış, arkadaşlar dersliklere girmişlerdi. Yine alaya çıkanlar. 8. sınıf sınavları da bitmişti ama karnelerimiz daha verilmemişti. 15 günlük kamp başlamıştı. Yine her sabah kampa gitmek için toplandığımız dış bahçede yoklama yapıldıktan sonra onar 15'er öğrencinin adı okunuyor, adları okunanlar alaya gönderiliyordu. Listede adı okunan her öğrenci kurşuna dizilmeye gidermiş gibiydi. Listede adları okunmadığı için sevinenler de vardı. Bunlar alaya çıkarılmaları olasılığı bulunan öğrencilerdi. Ama alaya çıkmak tehlikesini o gün için atlattıklarına sevinirler, korku içinde ertesi sabah yoklamasını beklerlerdi. İkinci Dünya Savaşı başlayana hatta sonlanana dek, Amerika Birleşik Devletleri Türk insanları için genellikle lekesiz, arı, ak bir ülkeydi. Amerikalı demek iyilik, güzellik, doğruluk demekti. Amerika ülkesi yetenekli her çalışkan insan için sonsuz başarılar, sınırsız kazançlar dünyasıydı. Zenginin en büyüğü, bilginin en yücesi, sanatçının en iyisi Amerika'da olunurdu. Darüşşafaka'da öğrenciliğimde bir öğretmenimizin anlattığı Amerika'da geçmiş bir öykünün etkisindeydim. Birleşik Amerika Devletleri ülkesi coğrafyasının büyüklüğü denli, kazancı da olanakları da büyük olan iyi ahlaklı insanlar ülkesiydi. Çengelköy'den köprüye, köprüden Çengelköy'e okulla ev arasında vapurla gidiş gelişlerimde ara sıra limanda demirlemiş bir Amerikan yük gemisi görürdüm. Bu büyük yük gemisinin gövdesinin iki yanında boydan boya kocaman harflerle American Export Line yazılıydı. 2-3 ayda bir bu gemi limanda görünürdü. Amerika'ya gitmiş ya da kaçmış, Amerika'ya göçmüş insanların başarı öykülerini dinliyorduk. Kendi kendime diyordum ki, düşünüyordum ki, düşlüyordum ki iki yanında American Export Line yazılı bu yük gemisine gizlice girsem, halat kangalların içine girip saklansam, yanıma bol da yiyecek alsam, kaçak olarak Amerika'ya gitsem. Yolda beni gemiciler belki de yakalardı, ne yapacaklardı, denize atacak değillerdi ya, kaptana yalvarırdım daha olmazsa. Beni Amerika'ya götürürlerdi. İçimdeki büyük tutkular ancak Amerika'nın büyüklüğüne sığabilirdi. Yazar mı, ressam mı, bilgin mi, her ne olacaksam, olacağımın en büyüğünü ancak Amerika'da olabilirdim.